Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, inamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfana programında programların başından beri kültür gözüyle, irfan gözüyle hayata ve yaşanmışlıklara bakıyoruz. Bu kültür ve irfanın belki de en iyi hayatına yansımış olan insanları da sizlere aksetmeye çalışıyoruz, aksettirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda her programda olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız,
sefa iyi misiniz? Bulduk. Hamdolsun sizler iyisiniz.
Allah razı olsun, çok teşekkürler.
Allah eklesin.
Kültürden İrfana programında Abdurrahman Bey, önce deyimlere, kavramlara değinmiştik. Artık rol modeller kısmına gelmiştik. Rol modellere değinelim demiştik. Bu bağlamda Musa Efendi Hazretlerine iki programdır değiniyoruz. Bu programdan önceki programda siz çocukluk döneminde Musa Efendi'den görmüş olduğunuz güzellikleri bizlere yansıtmaya çalıştınız. Hayatınızın gençliğe adım attığınız dönemi diyelim. Aslında çocukluk döneminde anlam veremediğiniz birçok noktaya gençlik döneminde anlam vermeye başlıyorsunuz. Bu bağlamda Musa Efendi'nin artık belki işte vefatında siz belki 20'li yaşlardaydınız. 23 evet, civarı doğru. Yaşlardaydınız. Bu bağlamda birazcık da ergenlik dönemini de atlatmış olarak bir genç olarak, bir delikanlı olarak Musa Efendi'nin huzurundaydınız. Bu bağlamda çocuk gözüyle geçen programda belki değerlendirmiş olduk ama bir torun gözüyle değerlendirmiş olduk. Yetişkin bir torun gözüyle Musa Efendi'ye bu programda bakalım istiyoruz. Geçen program zor sorular demiştiniz ama evet. Artık bu programda da...
Ya şimdi şöyle, tabii biz izleyicilerimize, dinleyicilerimizin de bilgisi olsun isterim. Program hem sorular hem cevaplar önceden hazırlanmıyoruz.
Evet.
Yani tamamen spontane, doğal akışıyla gidiyor.
O zaman dinleyicileri değil, size göre nasıl bu şekilde bence daha pozitif bir yaklaşım oluyor.
Yani
bence.
Şöyle, bu bir bakış meselesi, oraya evet. Yaklaşım meselesi.
Çünkü hayatı kurgulanmış yaşamaktan artık insanlar gına geldi bence birçok noktada. Kurgulanmamış bir şekilde yaşamak, daha spontane yaşamak gerekiyor.
Tabii şimdi bugün düşünceniz bile kurgulu şekilde.
Tabii.
Yani ne düşüneceksiniz? Size dijital dünya telkin ediyor. Tabii. Siz de o dijital dünyanın, tabii bu dijital dünya derken dünyanın bir yerinde biri oturmuş karar vermiyor. O mecrada, o dünyada öne çıkartılan bir konu sizin gündeminiz oluyor.
Oluyor. Evet. Evet.
Düşünme, değerlendirme imkanınız iyice azalıyor. Sanki böyle bakınca biraz daha güzel oluyor, hoş oluyor evet. Gibi. Şimdi yaklaşık tabii Musa Efendi rahmete kavuştuğunda 24 yaşındaydım. Tabii son dönemlerinde çok şükür hizmet etme, birebir hizmet etme imkanı da oldu. Hatta iş hayatına yeni başlamıştım. Aile büyükleri dediler ki sen bir süre gelme. Hı hı. Sabah akşam 7-24 nöbet çavuşu gibi orada kal demişler. Hatta bu da benim için çok büyük bir fırsat oldu. Yani çok şükür. Orada özel hizmetindeyken bile dede turu ilişkisinin içerisinde de bir mahfiyet, bir hani hak dostu olmanın farklılıklarını hissediyorsunuz. Böyle hoş bir şeydi, hatıra evet. Benim için ve ibret verici.
Aslında hayatın olumlu yönlerinde nasıl düzenli, işte vefalı, intizamlı bir insansa hastalık döneminde de aynı düzen ve intizam devam ediyor. Ki günümüzdeki insanların, günümüzdeki hepimizin yapmış olduğu şeyin tam tersi. Bizler sağlıklı zamanlarda böyle hayat nizamımız düzgün devam ederken hayatımızda ufak bir aksama meydana geldiğinde hemen yalpalamaya başlıyoruz bir anlamda.
Şimdi mesela ben hastalığın bir manevi terakki vesilesi olduğuna o zaman bizler şahit oldum. Tabii sonradan o delikanlılık yaşında anlamıyorsunuz bazı şeyleri de. Sonradan doktorlarla konuşarak hayatın içerisinde bir takım bizim de yaşımızın ilerlemesiyle esasında belki son bir yılı diyeceğimiz dönemde ciddi rahatsızlığına bağlı sıkıntılar, acılar çektiğini ve buna rağmen onu bize yansıtmadığını. Yanındasınız. Bir de hani dışarıdakine bir perdeleme yapabilirsiniz ama ailenizin içindekine insan perdele, hele bir de çocuksa hiç perdeleme yapmazsınız. Yaş farkını göze aldığımızda. Tabii burada gerçekten o teslimiyet ve terfi derecat olduğuna iman. Ki mesela yanlış hatırlamıyorsam yine cuma günü irtihal etmişti. Aynı hafta içerisinde ya çarşambaydı ya perşembeydi hatırlamıyorum. Belki de salıydı. Bir ameliyat oldu ayağıyla ilgili. Ayağı dizden itibaren kesildi. Keserek aldılar. Hatta çok müzakere ettiklerini hatırlıyorum aile büyüklerine. Ameliyata sokalım mı sokmayalım mı? Çünkü bir risk görüyorlardı. Görüyorlarmış. Ama en son dediler ki vücuda yukarı doğru yürümesin, ayağı keselim. Sonra da mesela gazi olarak vefat etti gibi bir çok yorumlar oldu. Gerçekten o geceleri uyuyamamak, ona rağmen sabretmek, bunu yansıtmamak ki Musa Efendi insani olarak acı eşiği çok düşüktü. Şimdi acı eşiği yüksek insanlar vardır. Böyle ağrı, sızı, şu bu falan hiç şey yapmazlar yani. Tabiri caizse sallamazlar, hiç hissetmezler, şey yapmazlar. Ama Musa Efendi öyle bir tabiatı yoktu. Ufak bir rahatsızlık, acı vesaire her şey onu rahatsız ederdi. Ona rağmen bu olması beni çok etkilemiştir. Biraz daha böyle daha geri gidersek hayatı çok disiplinli yaşanmasının doğru olduğunu inanırdı. O kuşak öyleydi zaten.
Evet.
Askerden geldim. Biraz da böyle heyecanlı bir askerlik yaptım. Güneydoğu'da, şurada, burada filan. Oturuyoruz böyle. Amcamlar var. Dedem var. Perşembeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya cumaydı. Bana böyle baktılar. Pazartesi başlıyorsun değil mi dediler işe. Ya ben 18 ay yokum. Yani niye pazartesi?
Evet.
İyi olur, iyi olur dediler. Neyse zor zuval ben bir hafta izin aldım. Tabii dedenin ziyanında amca da çok naz yapamıyorsunuz. Ama mesela o bir hafta çok mutlu oldum yani bir hafta izin aldım diye. Esasında çok doğal bir şey. Bugünkü kuşaklar en az herhalde bir ay veya 15-20 gün izin alır. Ama o zaman neydi? Asıl olan boş gezmemek. Bir işin varsa bir işe girmek. İşin yoksa iş aramak. Veya okuyacaksan hakkıyla okumak. Avara kasnak gibi dolanma diye bir tabir kullanırlardı.
Evet.
Yani böyle bugünkü işte keyfine bak, hayatını yaşa vesaire gibi şeyler değil ama tabii bunun da şu tarafı da var. Yani gerçekten ağaç yaşarken eğileri ben bizzat yaşadım. O disiplini kazandığınızda ileriki hayatında çok rahat ediyorsunuz. Yoksa ben böyle çok disiplinli bir yapımda yoktur yani. Ben de rahatımdır ama o küçük yaşta bu böyle bir yola girmeniz sizi toparlıyor. Tabii burada büyüklerin şeylerin yani yönlendirmesini görmek ayrı bir güzel. Çünkü şöyle bir şey var. Ya size böyle eskiden büyükler sürekli baskı yaparmış değil. Size bir nefes alma, bir hoş vakit alanı bırakıyorlar. Ama şimdiki gibi şu an hoş vakit, boş vakit hepsi birbirine girdi. Yani üçte biri maksimum çalışmakla geçiyor. Üçte ikisi rahat bir hayatla geçiyor.
Onu sorayım o zaman. Siz hani dediniz ya biraz daha ben rahatım, serbestim diye. Yani çocukluk döneminde veya gençlik döneminde afacandınız diyelim ki. Yani sonuçta delikanlısınız. Bir şekilde hayata da öyle bakmanız gerekiyor. Ve delikanlının gerektiği zaman da işte kontrol edilememek. Zaten kontrol edilseniz normal sakin bir yapıya sahip olursunuz. Ama burada bile Musa Efendi'nin yaklaşımı nasıldı size karşı diyelim ki?
Ya şöyle uslu çocuk ol, böyle kır dizine otur, boynunu bük vesaire ne diyorsak onu yap gibi bir telkin hiçbir zaman olmadı.
Evet.
Yani ne dedemden oldu ne babamdan oldu. Kontrollü bir alan bıraktılar.
Evet.
Yani muhakkak bu önemli bir şey. Spor müsabakalarına katıldım uzun yıllar. Özellikle güreşte hiçbir şey yapmadılar. Bir kısıtlamaya gitmediler.
Evet.
Hatta o gün için çok lüks olan bir spor olan kayak yine orada böyle doğru insanlarla o işi yapmama müsaade ettiler. Hani orada bir genellikle kayakla eğlence bir görünür böyle. O eğlence kısmına girmeden sadece spor kısmıyla.
Çok önemli.
Yani gerçekten benim için de önemli bir katkı olmuştu. Ama şunu hep yaşadık yani oğlum kayağını yap ama namazını ihmal etme.
Evet.
Biz saatleri ona göre ayarlardık. Bir o zaman Uludağ'da böyle mescit falan da yoktu doğru dürüst. Bir otelin altında mescit vardı. Genellikle de çalışanlara yönelik yapmışlar orayı. Biz de orayı bellemiştik. Gider orada namazımızı kılar tekrar. İşte bunu yaptığında da ben 18-20 falan 21 o yaşlarda bir delikanlıyız.
Aslında bahane de hazır. Mescit falan yok ortada.
Ya işte bahane çok ama araştırırsan edersen bunu yapıyor ama. Şimdi gerçekten yani ikisini bir arada ya sen ileriden namazını kılarsın nasıl olsa diye boş da vermediler. Veya işte sen ne işin var
kayakla şuradan
daha da kolunu bacağını kırarsın gel da buraya otur aşağı diye bir şey de demediler.
Evet.
Esasında burada özgüven de telkin ediyor aslında. Yani daha amiyane tabiri hanım evladı yetiştirmiyor. Niye? Çünkü hayat hanım evlatlarına uygun bir şey değil. Hele erkekler için. Yani hayatın farklı alanlarını görsün ama hı, Müslümanca.
Evet.
Bu nokta çok şey.
Ya bir delikanlı olarak bir nehir gibi düşünün kendinizi. Sizin ne önünüzü tamamen tıkıyorlar ne de yanlış mecralara akmanızı sağlıyorlar. Çok güzel bir şekilde, kontrollü bir şekilde akışınızı, yaşamanızı sağlamışlar belki bir anlamda.
Bu da tabii karşılıklı bir güven meselesi.
Evet.
Yani bu karşılıklı bir güven meselesi, o güveni hissetme meselesi. Güveni suistimal ettiğinizde de sizi ikaz eden, doğru bir şekilde ikaz eden
evet,
bir mekanizmanın olmasını görmeniz.
Ya orada bile bir üslup önemli değil mi? Orada tabii, bile bir üslup sahibi. Yani. Çünkü normalde bizim günümüzde hani bir hatayı gördüğümüzde direkt olarak ikazımız belki çok abartılı, çok kaba oluyor. Yani iyiliği gördüğümüzde yeterince takdir etmiyoruz. Ama ufak bir hata gördüğümüzde pat yüklenebiliyoruz. Ama orada bile bir üslup söz konusu. Muzaffer'de herhalde değil mi?
Doğru. Yani ama tabii çok disiplinli. Yani orası o kuşak öylelerdi ama.
Evet.
Yani biz öyle değiliz. Bizim çocuklar daha da şey olacak. Yeni evlenenlere bakıyorum. Çok daha rahatlar.
Evet.
Hayat şartları da bunu gerektiriyor biraz
evet,
da. Yani dükkanını sabah 8'de açmayana hasta mı filan veya cenazesi mi, bir şeyin başına bir şey mi geldi derlerdi.
Hı.
Şu an bilmiyorum, sabahları gelirken bakıyor musun? 9'dan önce açılan dükkan yok. Eskiden yataktan 7'de kalkıyordu, şimdi 9'da kalkılıyor şey olarak.
Dediğiniz gibi ulaşım misal, belki imkanlardan
dolayı. Şartlar değişti çünkü adam hı-hı, kalkıyor sabahleyin. Telefonda çok işini hallediyor.
Hı-hı.
Para yolluyor, para alıyor. Arayanı sorayanı vesaire şu bu filan. İbadet edecekse onu da telefonla yapıyor. Kur'an-ı Kerim evet, okuyor vesaire. Evet. Gibi pek çok şey. Dijital. Eskiden bunlar yoktu. Bunlar olmayınca da biraz daha disiplinliydi ama tabii belki bir sanayici olmanın getirdiği bir hal olarak sabahın bereketi konusunda çok hassaslardı.
Hı hı.
Ama ben de bunun doğru olduğuna inanıyorum. Yani bugünkü problem olarak hepimizde o problemi var.
Evet, günü erken yaşayamama problemi var.
Günü erken yaşayamama, günün evet, bereketlendirme
evet, evet,
meselesi. Gerçekten sabah 7'de başladığınızda gün bereketli veya 8'de başladığınızda gün bereketli. Geç başladığınızda geç bitiyor. Yani bu değişmez bir kural.
Peki yani ciddi anlamda hem kültür anlamda hem irfan anlamda birçok şey katmış hayatınızda belli Musa Efendi Hazretleri. Vefatından sonra yani vefat ettikten hemen sonraki duygularınız nasıldı sizin? Yani zaten hastalandığı için belki bir anlamda artık vefatı yavaş yavaş ona hazır, kendini zaten hazırladı ama siz vefatında nasıl hissettiniz kendinizi? Neler yaşadınız? Bu arada irfan diyoruz. Bizim irfanımızda da siz yani öyle bir ailesiniz. Hani o vefatta da tabii ki bizim Anadolu irfanında öyle bağırıp çağırmak, ondan sonra işte isyan etmek falan da yok. Ve bunu ama en üst düzeyde kültüre de yansıtarak mesela çok böyle intizamlı bir tören oldu. İntizamlı bir belki şey oldu.
Ya şöyle taziye 3 gündür bir kere.
Evet.
Yani şey toplu taziye 3 gündür. Bu biz o kuralı hep işletiriz.
Evet.
Tabii bazı yerlerde yöresel olarak çok uzun günler evet, bu iş devam ettiriliyor. Evet. Yine uzak mesafeden gelenler hı-hı, vesaire pek çok sebepten dolayı uzatılabilir ama burada asıl olan hayatın hı-hı, ölenle ölmemek.
Evet.
Hayatın içinde kalan vazifeleri
hı-hı,
devam ettirmek. Vefat edenin de hayrına bir şeyler yapmak. Yani yoksa kültürel olarak genellikle böyle bazı farklı yeni üstteki insanlar bu konuya da çok böyle sitem ediyorlar. Yani hı-hı, kişi öldükten sonra amel defteri kapanır.
Hı.
Siz ne yapıyorsunuz? Boşa vakit harcıyorsunuz gibi bir takım hı hı, tartışmalı bir alandır bu bir taraftan. Hı hı. Ancak biz tabii hayırlı işler hı, evet, yapanların hı, yani o soydan, o aileden gelip
hı
hı, veya o mirasçılardan biri olup hayırlı işler yapanlar hı hı, muhakkak ki vefat edenin amel defterine bir hayır yani, işleyecektir.
Bununla çok güzel
çok
bir
net evet, bir hadis-i şerif var zaten.
Evet.
Çok detaya İnmeyelim. Tabii bizim için hayat çok değişti. Evin düzeni,
hı
hı, çünkü birlikte yaşıyorduk. Evin düzeninden tutun, böyle pek çok hayat değişti ama tabii şöyle benim açımda hani Osman Efendi olması
hı hı,
bazı şeyleri herhalde daha böyle şey yaptı. Kolay geçiş
daha
sağladı.
Daha kolay yaşamanızı sağladı evet, belki. Evet. Bir dayanak noktası, bir güç.
Hayır yok bir de şöyle o dede torun ilişkisi dışında bir temsili bir hı hı, makamı vardı.
Hı hı.
Yani o makamda Osman Efendi olması
hı hı,
bazı şeylerin devamını sağladı. Çok evet, da böyle hissetmedik. Yani bir kargaşa ortamı oluşmadı öyle diye.
Zaten hayatındaki nizam ve intizam işte diyorum hayatından sonra da belki sizi öyle yetiştirdiği için belki çevresini öyle yetiştirdiği için aynen devam etmiş oldu.
Muhtemelen.
Evet. Peki şu anda Musa Efendimizin vefatından sonraki yaşantıya baktığımızda, kendinizle kıyasladığınızda, diyeyim ki şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Hani bugün yaşanılan bir problem, mesela internet problemi, diyelim ki insanlar çok fazla sosyal medyaya aşırı derecede yoğunlaşmış durumdalar. Musa Efendimiz zamanında sosyal medya bu kadar yoğun olsaydı, onun sosyal medyaya yaklaşımı sizin gözünüzde nasıl olurdu?
Şimdi zamanın ruhu diye bir kavram var ya, bunu çok iyi kullanan bir liderdi, bir insandı. Yani o günün ruhu, ihtiyacı, gündemi neyse onların gerekliliği noktasında çok net adım atardı. Mesela bunu Abdullah Serhat hocamız defaatle anlatmıştır. Kitabevi kurulması, Altınoluk dergisinin çıkması, hatta bir ara bir gazete meselesi oldu veya bazı gazetelerin desteklenmesi gibi. Neden? Çünkü hani Müslüman hayatını etkileyen araçlar. Ayrıca da daha böyle milli meselelerin doğru mecralarda dillendirilmesi. Gerçekten. Zamanla tabii biz bunun ne kadar önemli olduğunu anladık. Muhakkak ki bugün yaşasaydı sosyal medya üzerine farklı şeyler yapardı. Bir muhakkak gündemine bunu alır. O riski yönetirdi. Çünkü bunların bir risk alanları da var.
Tabii.
Belki tabii burada sanayici olmanın getirdiği bir özgüven de var. Tabii bir sanayici ve tüccar bir hak dostuydu.
Evet.
Bunun getirdiği bir organizasyon kabiliyeti çok yüksekti. Böyle bir anda tık tık tık hemen ikinci kişileri vazifelendirilir. Yani ben bakardım mesela sağlık defteri vardı. Sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili bir fon ayırırdı kendisine gelenlerden ve kendinden. Bu konuyla kim ilgilenecek? İşte 3-5 doktor, eczacı falan ona ismini yazardı. Onlara derdik işte ilaçlar, o zaman ilaçlar çok pahalıydı. İlaçları aldırır. Onlara aylık ödemeler yapar. Evlendirme vardı. Toplu evlilik. Şimdi biz Hacı Musa Topbaş Vakfı'nda o yardımda devam ettiriyoruz. O
gelmeye. Tekrar başlamış oldu, evet.
Yani günün meseleleri neyi gerektiriyorsa. Bir klinik açtı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam dairesini sattı. Bir dairesi vardı Erenköy'de. Onu sattı da ilk şeyi sermayeye koydu. Bir klinik. O zaman sağlıkta ücretler çok yüksek. Onun yerine böyle hani garibanların para alınmadığı, isteyenin de gelip yani ücret verebileceğine gelip para alındığı bir mekan açtı ve her ay sonu o eksi bakiyeyi kendisi kapatır ve takip ederdi. Gerçekten tek başına müthişti, yani vakıf gibi çalışırdı.
Günümüzde gördüğümüz kadarıyla yani o eksikleri görüp hemen telafi etme refleksine sahip. Bu da dediğiniz gibi tacir, yani tüccar ve sanayi kökenli gelmesinden kaynaklanıyor.
Tabii işte mesela vakıfların kurulmasındaki, evet belki önde görünen babam dahil bir takım isimler vardı ama arkada onların önünü açan, bir nefes veren daha büyük bir akıl vardı. İşte o Musa Efendi'ydi. Niye? Çünkü günün şartları değişiyor. Günün şartları değiştiğinde o günün şartlarına göre hareket etmek bir mesele haline geliyor. Mesela yaşlılar yurdu veya huzurevi. Şimdi garibanın gideceği doğru düz yer yoktu veya o zaman çok haberler çıkardı. Böyle işte kötü muamele vesaire diye devletin huzurevlerinde. Dedi ki, ben hatırlıyorum onu. Biz dedi bunları evimize alıp bakmamız lazım dedi. Ayet-i Kerime çok net dedi. Bunu yapamıyoruz dedi. Bari bir yer organize edelim dedi. Orada bakılsın dedi. Iklamokuyu taraflarında bir bina alındı veya yapıldı. Herhalde yapıldı. Şimdi geçmiş zaman hepsini hatırlayamıyorum. Ve orada ilana çıkıldı. Yaşlılar toplandı. Ve kendisi de arada bir orayı ziyaret ederdi. Ki orada hastası var, rahatsız olanı var, her tipi vardı. Fark etmiyordu ama hepsiyle gidip bir ziyaret ederdi, bir selam verirdi. Harçlık dağıtırdı onlara vesaire. Yani hayatın içerisindeydi. Sadece posta oturayım, gelenler irşad edeyim, sohbet yapayım gibi bir yaklaşımı yoktu. Evet. Tabii bunlar da bizi etkileyen konulardı. Veya Medine-i Münevvere'deki sofralar. İftar sofraları.
Evet.
Yine onun başlattığı.
Nizam ve intizamla, yine belli bir düzenle.
Nizam ve intizamla. Bugün Ümre'ye giden herkes, özellikle Ramazan Ümresi'ne giden herkes muhakkak o sofralara oturmuştur. Ve o sofradaki düzen, intizam geleneğini de kendisi oturtmuştur. İnanın ben bunu yaşadım. Mescid-i Nebevi'ye gittiğimizde orada görevlilerle oturup konuşuyoruz falan. Artık bir çok uzun yıllar gide gele bir arkadaşlık da var. Pek çok millete ya gidin bu Türklerin işte falanların sofraları var, onlara bakın, onlar gibi sofra açın.
Örnek oldu bir anlamda.
Örnek olarak gösterdiklerini kendileri söylediler bana. Arada bir aracı yok. Direkt birinci ağızdan dinledim. Peki bu nereden geliyor? Yine bizim Musa Efendi
evet.
bu geleneği başlattı.
Tabii, tabii.
Ve gelirdi. Sofra gezerken şey çok tabii hem tecrübe hem zeka. Şöyle yandan bakardı sofraya.
Hı hı.
O kaşıkların, yoğurtların vesaire diğerlerin dizilimine bakardı. Tren yolu gibi yapmışız yoksa hepsi dümdüz mü olmuş? Eğer tren yolu gibi yaptıysak derdi ki burayı düzeltin.
Evet.
Ama ne gerekçeyle? Buraya gelenler Allah Resulü'nün misafiri. Ona göre intizamlı yapın derdi.
Evet.
Şimdi bize bir aynı zamanda bir misyon yüklüyor. Mescid-i Nebevi'ye, Efendimiz'i ziyarete gelen misafirlere siz hizmet ediyorsunuz.
Evet.
Bayağı ulvi, yüce bir misyon.
Evet.
Tabii böyle bir şeyiniz olduğunda da gerçekten çok tertipli, düzenli iş yapıyorsunuz, yapmaya gayret ediyorsunuz. Herhalde işte 35 seneyi belki hı hı. 40 seneye yaklaştı o sofralar.
Hala aynı hala, şekilde, aynı intizamla devam ediyor.
Devam evet. ediyor. O artık miras olarak kuşaklardan kuşaklara devam ediyor inşallah. Bizden sonrasında devam eder bu
i̇nşallah.
Güzel gelenek. Çünkü artık pek çok kişiler ve şeyler de aynı misyonu sahiplendi.
Hı hı.
O şekilde gidiyor bu güzel gelenek.
Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Programın da sonuna geldik ama bir 3 programdır belki Musa Efendi'yi anlatıyoruz. Hayata bakışını, kültür ve irfan gözüyle hayatı yaşayışını ve bir torun gözüyle, onun gözüyle sizi değerlendirmiş olduk. Sizin gözünüzde de onu değerlendirmiş olduk. Çok da güzel bir...
Bir de şunu ekleyeyim.
Evet,
şimdi aklıma geldi. Belki bu hani son program olabilir diye. Hayatta ne oluyor, ne bitiyordan haberimiz olmasını isterdi.
Hayatta ne olup bittiğinden haberiniz olsun.
Yani mesela derdi ki böyle oturduk, işte ziyaret ediyoruz veya muhabbet ediyoruz filan. Ekmek kaç para derdi. İşte yağ kaç para. İşte yani hayatın genel ihtiyaçları neyse veya şu arabanın fiyatı ne derdi. Ya nereden bileyim dedeciğim deme şansın yok yani.
Araştıracaksın haberin
araştıracaksın
olacak.
Araştıracaksın bilecek. Yani evet. Buradan esasında müdrik bir Müslüman modeli. Hayatın içinde
hayatın
ne olun ne bittiğini farkında olan efendime söyleyeyim günü doğru yaşayan mesela meyve sebzeyi de zamanında aldırdı. O zaman turfanda derlerdi. Yani şimdi sera kastediyoruz. Böyle çok nadirdi ve çok pahalıydı o zamanlar. Öyle şey yapana yani ne gerek var derdi. Allah her şeyi zamanına göre yaratmış. Biz de o zaman dilimini takip edeceğiz. Ama her şeyden haberiniz olması hayatı idrak eden bir anlayan, anlamlandıran bir insan olmamızı telkin ederdi. Hatta ısrar ederdi.
Israr ederdi. Onun bu ısrarları neticesinde siz de kendi hayatınızı bu şekilde belki güzel bir şekilde
sadece ben değil
şey
pek çok kişi.
Pek çok kişi.
Yani o çevredeki
örnek oldular.
Pek çok kişi. Ne oluyor, ne bitiyor veya yaptığımız işin bütün detayıyla bilmemizi isterdi.
Peki çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin. Amin inşallah.
Gerçekten hepimizin, herkesin hayatında, onu tanıyanların hayatında mükemmel izler bırakmış bir şahsiyet. Cenab-ı Allah rahmet eylesin inşallah. Bu vesileyle de hem onun hem bütün geçmişlerimizin ruhlarına birer Fatiha okumayı da ihmal etmeyelim. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, kıymetli izleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Abdurrahman Bey. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda ismini henüz daha tespit etmediğimiz ama emin olun yine hoşunuza gidecek bir şahsiyet üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.